Ayrım 21, sayfa 273. 16. bölüm. Ayhan, Temmuz 97 Cuma. Toparlanmalı, içkiden kurtulmalıyım hiç olmazsa bir süre için. Çünkü uzun uzun derinlemesine düşünmek zorundayım. Birini çağırsam, Ferda olmaz, benden nefret etmesini sağlamak için yaptıklarımdan sonra bu anlamsız olur. Zaten artık aramıyor. Ya Nejat? Hayır, onu da arayamam. Ayla'ya, Güney'e bir yere gittiler. Duşa gitmeliyim. Yardımını isteyebileceğim en iyi şey su, soğuk su. Suya giriyorum. Su Kasım'daki yağmur gibi üstüme dökülüyor ama mezarlıkta değil, duştayım. Burada olmamın hiçbir anlamı yok. Sadece yağmurdan dolayı değil, yakınlık nedeniyle de. Mezarlıkta o öğlen bunları geçiriyordum içimden. Zinete çok uzun sürmeyen hayatı boyunca belki hiç kimsenin olmadığı kadar yakınlaşmıştım. Ama bu beraberlik en başından sonuna kadar aramızda hiçbir bağın, anının oluşmadığı, tersine bende sürekli kaçıp kurtulma dürtüsü yaratmış bir yolculuktu. Onunla hiçbir gelecek tasarlamamıştık. Düşüncelerimin burasında durdum. Çünkü ona haksızlık ediyordum. Kiminle gelecek tasarlamıştım ki ben? Zinete dönük anılarım ilk ve son sevişmenin dışında dilsiz ve cansızdı. Asla geri çağırmayacağınız, çağırsanız bile hemen unutacağınız türden. Başkasına izin vermediği ölçüde içine sızmıştım. Ancak bu yolculuk beni ne yüreğine ne de beynine götürmüştü. Ulaştığım son durakta şiddet ve acı isteği vardı. Yine de bıraktığı izlerin önemini yadsıyamazdım. Yüzümle ilgili gerçeği ilk o fark etmişti. İyi biliriz. Yanımda aniden bağıran Faruk'un sesiyle mezarlığa geri döndüm. Etrafta şaşırtıcı bir kalabalık vardı. Nefret de çevresinde sevgi gibi çekim yaratıyor olmalı. Böyle düşündüm. Çünkü birilerinin Zinet'i sevebileceğini hafsalam almıyordu. Sevap kazanmaya istekli bir grup mezara toprak atmaya başladı. Ben saate baktım. Hemen çıkarsam Adnan'la randevuma belki yetişebilirdim. Ben gidiyorum dedim Faruk'a. Faruk cevap vermedi. Koluma dokundu. Elinin ilettiği mesaj açıktı. Hayır, sabah isteğine uyup nasıl geldiysem yine öyle yaptım, bekledim. 15 dakika sonra tanıdıklarıyla, herkes onu tanıyordu, tek tek el sıkışmasının ardından mezarlıktan çıktık. Onu yanındaki sokakta bekleyen büyük siyah bir arabaya kadar izledim. Gir. Arabanın arka kapısını işaret ediyordu. İstediği gibi arka koltuğa geçtim. O öne oturdu. Oysa arabada bizden başka kimse yoktu. Biraz bekleyeceğiz. Yağmur sürüyordu, kapıları kapattık. Canım hem içki hem de sigara istiyordu. İkisinin önünde de Faruk vardı. Kimi bekliyoruz? Beklediğimiz o ince adamdı. Az sonra yanında tıknaz yöneticiyle arabanın yanında beliriverdi. Kısa boylu öne binerken o arkaya, yanıma oturdu. Başınız sağ olsun. Teşekkür etmek hem sahtekarlı hem de Zinet'i kabullenmek olurdu. Susmayı seçtim. O devam etti. Bizim kaldırdığımız cenazelere de katılmanızı dilerdik. Ne cenazelere katıldınız ne de ofise gelip taziyede bulundunuz. Neyse, belki atanızı tamir edecek bir fırsat veririz size. Sonra direksiyonun başındaki yöneticiye gidelim dedi. Araba hareket ederken Faruk'a baktım. Vücudu oradaydı ama varlığı yine ortadan kaybolmuştu. Sizi nereye bırakmamızı istersiniz? Adamın tavrı da bedeni gibi inceydi. Bu beni daha da kuşkulandırdı. Elma Dağı dedim. Köprüye kadar kimse konuşmadı. Zaten ince adamdan başkası konuşmayacaktı, bunun farkındaydım. O arabadakilerin kolektif aklı, öfkesi ve iradesiydi. Gelecek de oydu. Belki geçmişleriydi de. Biraz daha bekledim. Haklıydım, kimse konuşmuyordu. Tahir Bey'i gördüm dedim sessizlik şişerken. Sizin onunla anlaşmak istediğinizi düşünüyor. Konuşurken hafifçe dönmüş yanımda oturan adama bakıyordum göz ucuyla. Beni duymamış gibiydi. Altımızda akıp giden boğazı seyrediyordu. Ben oradayken yandaki, arkadaki binalardan kimse Tahir Bey'i görmeye gelmedi. Sözlerimi bitirince sola, dışarıya döndüm. İnce adam gibi ben de puslu, pastel boğazı seviyordum. Faruk önde sanki orada değilmiş gibi yanımdaki adamdan yayılan sessizliğe karışmış kımıldamadan oturuyordu. Pencereye doğru itildiğimi hissettim. Sessizlik iyice genişlemiş, arabaya sığmaz olmuştu. Beşiktaş kavşağına kadar sürdü sessizlik. Sağa dönerken ince adamın sesi o geniş, insanı ezen sessizliği balon gibi patlatıp yok etti. Cümlesi sona erdiğinde kulaklarım çınlıyordu. Yine de onun kellesini istiyorum. Başka birinin ağzında gülünç bir böbürlenme, bir tehdit, hatta korkutucu bir cümle gibi durabilirdi bu sözler. Ama onun ağzında güneşin batıdan batışı kadar kesin ve inandırıcıydı. Tahir Bey'in sadece öldürülmesini değil, düşüncelerinin yer aldığı başının kesilip vücudundan ayrılarak ona getirilmesini de istiyordu. Titriyor ama anlıyordum. Onun gibi birisi ölü bir bedenle yetinemezdi. Tahir Bey'in beynini, düşüncelerinin toprağa karışmasını engellemek için öğütüp yok edecekti. Adam susar susmaz Faruk'a göz attım. İki yana sallanıyordu. Dökeceği kanın tadıyla şimdiden sarhoş olmuş gibi. Geleceği de tıpkı geçmişi gibi bu cinayetle daha da anlam kazanacaktı. Bu konuda size de görev düşecek. Faruk hala sallanıyordu. Ben ise tir tir titriyordum. Gözlerimi kapasam başsız bir bedenin ayaklarımın dibinde çırpındığını görecektim. Gözlerimi şaşırmış gibi iyice açtım bu yüzden. Bizim için o alçağın evine bir şey yerleştireceksiniz. Güçlü bir el çenemi kavrayarak başımı yana ince adama çevirdi. Baktığım karşı karşıya kaldığım yüz bir çizgi kadar daralmıştı. İçinde hiçbir şey yoktu. Sadece bakışları belirgindi adamın. Çünkü bir falez gibi dikti. Sonra ellerini de fark ettim. Kucağındaydı. O zaman çenemi kavrayanın elleri değil bakışları olduğunu anladım. Düşüncelerinin keskinliği yüzüne yansımıştı. Aklından korkunç şeyler geçiyor olmalıydı. Faruk size getirecek. Nerede inecektiniz? Elma Dağı'da dedim yeniden. Sesimin de ödü kopmuştu ama kimse sesimi aldırmadı. Elma Dağı kadar sustuk. Yeniden bir tef gibi gerilen sessizlikle adamın sesi gibi tehditle yüklüydü. Araba beni Elma Dağı'da bırakır bırakmaz hızla uzaklaştı. Ellerime baktım. Kelebeğin kanatları gibi titriyorlardı. Hemen pardösümün cebine soktum. İçkiye ihtiyacım vardı. Saat henüz üçe gelmemişti, 20 vardı. Saçakların altına sığındım. Oysa yağmur dinmiş, hava açmıştı. Hala yağmur yağdığını düşünmemin nedeni yerdeki ıslaklık ve çukurlarda oluşmuş küçük birikintiler olmalıydı. Burgu gibi hareket eden gürültülü trafiği geçip Anna'nın bürosunun bulunduğu binanın önüne geldim. Belki içkisi vardır. Kapıdan içeriye girerken aklımda sadece bu düşünce kımıldıyordu. Adnan toplantıdaydı ama sekreterini uyarmıştı. Kız beni her tarafı siyah deri koltuklarla kaplı geniş odaya aldı. Beklerken telefon etmek istediğimi söyledim, numarayı sordu. Hayır dedim, ben aramak istiyorum. Sekreteri Nazan'ı hemen bağladı. Nazan'ın sabırsızlığı öfkeye varmak üzereydi ve sekreterin de bundan haberi vardı anlaşılan. Neredesin? Nerede olduğumu söylemedim. Aramakta geç kaldın. Cenaze sözcüğü öfkesini biraz olsun yatıştırdı. Akşama işim olup olmadığını sorunca Ferda'yı görme umuduyla eski bir arkadaşımın kardeşinin hasta olduğunu, belki ona uğrayacağımı söyledim. Nazan yine de adresi yazmamı istedi. Birkaç çift bridge oynayacaklardı. Telefonu kapattım. Bridge'den başka ne onu bu kadar aceleci ve sabırsız yapıyordu? Güldüm, orgazm diye cevap verdim soruya. Saat 3'ü 5 geçe sekreter odaya girip kızarmış bir yüzle Adnan'ın 10 dakika geç kalacağını söyledi. Sanki gecikmenin utancını hep o taşıyordu. Ne ikram edebileceğini sorunca içki dedim. Kız güldü. Sonra Adnan'ın masasının alt çekmecesini işaret edip yine gülerek odadan çıktı. Bir dakika sonra elimde dolu bir kadeh vardı. İçkiyi beni ikiye ayırmaya niyetli gerginliğimin üzerine döktüm. Adnan 10 dakika sonra da gelmedi. Ben de ikinci kadehi doldurdum. Sırada Nejat vardı. Aslında Ferda'yı aramak istiyordum. Ama bu istek o ince adamı bir türlü aşamıyordu. Nejat'ın sesi her zamankinden de sıkıntılıydı. Daha söylemeden sıkıntısının merkezinde Ayhan'ın olduğunu tahmin ettim. Sabaha karşı Laleli'deki bir otelde 4 kişiyi hastanelik etmiş, tutuklamaya gelen polislere de karşı koymuştu her zamanki gibi. Karakolda mı, hastanede mi diye sordum, gece onu gördüğümden söz etmeden. Kaçmış, nerede olduğunu bilen yok dedi Nejat. Zinet'in öldüğünden söz etmedim, akşam uğramamı isteyince hayır dedim. Ferda'yı bulup bulamayacağımı bilmeden. Adnan kadehin sonuna doğru geldi, terlemiş, kravatını çözmüş olarak, artık kibarlığı gibi kişiliğinin bir parçası olmuş telaşını da ayaklarının arasında sürüklüyordu. Onu öpmedim çünkü yüzü ıslaktı. Ağdalı özür dileme seremonisine içkinin kalanıyla katlandım. Davranışlarında oldukça garip bir özensizlik vardı. İçki içtiğimi fark etmemişti, hatırımı da sormamıştı. En önemlisi karısının selamı olduğunu söylememişti. Oysa karısı bana hep selam gönderirdi. Onu Adnan gibi birisiyle tanıştırdığım için kendini bana ömür boyu ödeye ödeye bitiremeyeceği bir minnetle borçlanmış sayıyordu. Ne olduğunu asla tahmin edemezsin sevgili kuzen dedi koltuğuna kendini bırakır bırakmaz. Asla. Tahmin etmeye niyetim yoktu. İki şeye niyetli sayabilirdi beni. Yeni bir kadeh ve akşam bir kez daha Ferda'nın bacaklarının arasında olmak. Dün Güzin aradı. Haklıydı. Bütün gün denesem de böyle bir şeyi asla tahmin edemezdim. Boş kadehi ağır bir yük gibi masaya taşıdım ve önüne ittim. Ne istiyormuş? Hala şaşkındı hem de düşündüğümden çok. Kadehi soru sormadan dolduruşundan anladım bunu. Ama yine de sorudaki küçümsemenin kokusunu almıştı. Aşk olsun yani ille de bir şey mi istemesi gerekir? İtalya'dan dönmüş. Güzin'in İtalya'dan değil İngiltere'den döndüğünden yıllardır haberdar olduğunu biliyordum. Omuzlarımı kaldırdım ona hak vermiş gibi. Nezaketen sadece merhaba demek için aramış olamaz mı sevgili kuzenim? Evet demezsem içkiyi vermeyeceğini düşünüp başımı salladım. Evet haklısın. İçkiyi elinden aldım. Artık karşı çıkabilirdim. Nasılmış? Göz göze geldik. Güzin ona karşılaştığımızdan söz etmemişti. Bundan emindim. Alnındaki terler seddini aşan sular gibi kaşlarının altına kadar inmişti. Az sonra bakışları da ıslanacaktı. İyi, yani iyi sayıdır. Karın nasıl? Yenisi. Adnan gecenin karanlığından fırlayan biri kulağının dibinde ansızın bağırmış gibi havaya sıçramamak için zor tuttu kendini. İyi dedi aceleyle. Belleği sonunda yerine gelmişti. Selamı var. Kadehimle zorla aldığım selama karşılık verdim. Senden bir şey isteyeceğim sevgili aziz kuzen. Yüreklendirecek hiçbir şey yapmama kararlılığıyla ona döndüm. Akşam işim var demeye hazırlanırken Adnan yalvarır gibi ellerini göğsünde birleştirmişti. Haftaya bizimle yemek ye lütfen. Yani Güzin ve benimle. Gözleriyle yalan söylemeyi asla beceremeyecekti. Güzin ondan bir şey istememişti ama haftaya yemekte isteyeceği kesindi. Ona baktım, bu adamı ikna edemezdim. Çünkü yargılama yeteneği yoktu onda. İnsanlar hakkında bir fikre ancak aldatıldıktan sonra varabiliyordu. Güzin onu ilkinde olduğu gibi ikinci kez dolandırmayı planladığından yemekte beni istemeyeceğini kestirmek için kahin olmaya gerek yoktu. Hayır dedim, o seni istiyor, beni değil. Ama sevgili kuzen... Onu dinlemek yerine içkiyi yudumladım ve gözlerimin önüne Ferda'yı getirmeye çalıştım. Tabii çıplak olarak. Belki onu hemen aramalıydım. Bir ara kurumuş bir bebek gibi aynı sözleri yineleyen Adnan'ı susturup telefon etmeyi düşündüm. Sonra garip bir uyarıyla durakladım. İçinde bulunduğum anın sürekli gelecek düşüncesiyle kesilmesinin anlamı neydi? Çok geçmeden cevabı buldum. Özlem, gelecek umudu. Yıllardır yani ışıktan beri ilk kez bir kadını özlüyordum. Bu rahatsız ediciydi. İşte böyle aziz kardeşim. Adnan hala terliyordu ve bu onu daha da katlanılmaz yapıyordu. Hayır dedim ikinci kez, uygun olmaz. Sonra başındaki kukuletası ters çevrilen ahtapotun bilinçsiz hareketlerini hatırlatan salınmalarını aldırmadan omzuna dostça vurdum. Senden bir şey istiyorum. Adnan oyuncağını vererek dost kazanan şişman yalnız çocuk gibi umutla gülümsedi. Ona Ayşe'nin bankasını sordum. Zorda mı? Hazine gözetimine mi alındı? Araştıracağını söyledi. Bankacılık etiğine göre böyle bir soruyu cevaplandırmaması gerekiyordu ama hatırım için bir bakacaktı. Hemen hemen hiçbir bankacının uymadığı meslek etiği için kadehimi kaldırdım. Adnan ancak o zaman içtiğimi fark etti. Biraz erken değil mi? Değil dedim. Günü henüz yarılamamıştım ama elimde daha şimdiden kadehin yanı sıra katılmak zorunda kaldığım bir cenaze ve parçası olmak istediğim bir cinayet planı vardı. İçkimi bitirip cenaze, cinayet planı ve paramın kaybolması riskini yanıma alarak geride bir şey bırakmadan Adnan'ın ofisinden çıktım. Güzin'i birlikte görme teklifini son kez reddettiğimi de söylemeliyim bu arada. Ellerime gelince titremesi geçmişti. Biraz yürüdükten sonra bulduğum taksiyle eve döndüm. Soğuk iyice bastırmış, yağmur da yeniden başlamıştı. Kış prova yapıyordu. Girişe öldürülen yönetici yardımcısının büyük boy bir fotoğrafı asılmıştı. Asansöre doğru ilerlerken yan tarafa yerleştirilmiş küçük masayı ve üstündeki defteri gördüm. Yeni açılmış bir anı defteriydi. Yazılanlara göz ucuyla baktım. Binamız için canını veren, daire 29, sevgili şehit, daire 37. Girişte ayak sesleri yükselince defteri kapattım. Gelen şişman, yürürken yokuş tırmanan bir motor gibi homurdanan bir kadındı. Kadının kuşkulu bakışları altında asansöre yürüdüm. Kedi beni girişte karşıladı. Son iki haftadır ilk kez böyle bir iltifatla ödüllendiriliyordum. Sultan Hanım temizliği bitirmiş gitmişti. Mutfağa geçtim. Canım yemek istemiyordu. Kadının pişirdiklerini buzdolabına, buzdolabının üstündeki notu ise çöp tenekesine attım. Telesekreterde mesaj yoktu. Ferda aramamıştı. Belki ben aramalıydım. En son arayıp özür dileyen oydu. Düşüncelerimi sıraya sokmaya çalışıyordum ki içkiye doğru yürürken buldum kendimi. Durdum. Kedi de durdu. İçmemeliyim dedim. Kedi cevap vermeyince yatak odasına geçtim. İçme isteğimi uykuyla köreltme niyetiyle. Yatağa uzandım. Komodinin üstündeki telefon bir mıknatıs gibi beynimi, kolumu ve düşüncelerimi kendine çekiyordu. Kötü olan düşüncelerimin bu çekime kapılmasıydı. Koluma aldırdığım yoktu. Birini özlemek. Bağımlılığa giden yolun üstündeki ilk kapı. Eğer o kanadı aralarsam öteki tarafa hiç geçmemiştim ama beni nelerin beklediğini biliyordum. Bağımsızlığımı yitirmek ve bir daha asla özgür biri olamamak. Elimi geri çekmeye hazırlanırken telefon çalmaya başladı. Hızla ahizeye atıldım. Alo? Kimse cevap vermedi. Sessizliğin ardına Ferda'nın olduğu umuduyla yeniden seslendim. Alo, sen misin?
Benim.
Susuz kalıp kurumuş, pürüzlü sesin sahibi Ferda değil, bir erkekti. Belleğim kulağımın yardımına koşarken ses yineledi.
Benim, Şafak'tan biri arıyorum seni.
Şafak? Ayhan dedim. Benim dedi Ayhan. Sonra sustu, sessizliğin ardında bazı gürültüler vardı ama Ayhan önde susuyordu. Sesimi yükselttim. Necat aradın mı?
Ah, benim işim seninle. Buraya gelir misin?
Gelmeyeceğimi düşünüyordu.
Önemli bir mesele dedi. Şahitliğine ihtiyacım var.
Şahitlik, Bingöl'de karışan kafasının içinde benimle ilgili bir öykümü oluşturuyordu. Görecekmiş gibi başımı salladım. İçinde akreplerin, toprak bitlerinin, uykusuzluğun, şimdi de şahitlerin yer aldığı öykü ona aitti. Ben yer almak istemiyordum.
Telefon bekliyorum, önemli.
Bu da önemli dedi Ayhan dostça bir sesle. Sensiz halledemeyiz. Sonra sakın Necat'ı arama diye ekledi. Sesi bu kez Bingöl'de ayaklarının dibindeki cesedin kulağına eğilirkenki gibi ciddiydi. Çıkmadan Ferda'yı aradım, evde yoktu. Ya da evdeydi ama telefonlara cevap vermiyordu. Necat'ı aramadım. Yarım saat sonra Kurtuluş'taydım. Ayhan'ın verdiği adres dar bir sokakta eski bir apartmanın bodrum katındaki berbat bir daireydi. Zili çaldım. Çalarken acele ettiğimi düşünüyordum. Gelmeden bir kadeh içip biraz gevşeyebilirdim. Kapı zili iki kez çalmamdan epeyce sonra zor ve zahmetli bir uğraşla açıldı. Eşikte Ayhan, daha doğrusu Ayhan'ı andıran birisi vardı. Elini dostça uzatışından o olduğunu çıkarabildim. Yüzündeki gülmeye benzeyen büzülmeyle kendine benzemeye çalışıyordu.
Hoş geldin, gel.
Nedenini bile düşünmeden sanki akşam gezmesine gelen bir misafirmişim gibi elini sıktım. Sonra ağır tahta bir masanın, bir boy aynasının, kırık sandalyelerin oluşturduğu yığının üstüne atlayarak içeri girdim. Kapının arkasına dışarıdan gelecek saldırıyı engellemek için gerçek bir barikat yapılmıştı. Koridorda Ayhan'ın belindeki silahları gördüm. Sağında toplu bir tabanca, solunda askeri bir kasatura vardı. Şaşırmaya bile zaman bulamadım. Çünkü korku şaşkınlıktan hızlıydı. Şaşırdığımı fark ettiğimde geçti artık, geri dönemezdim. Lanetler savurarak ilerledim. Birkaç adım sonra Ayhan'ı izleyerek durdum hemen. Soldaki kapıya vuruyordu. Önce bir, sonra üç kez, ard arda.
Mehmet!
Sesi sertti ama koruyucuydu da.
Mehmet aslanım, telaş etme, biziz, içeri geliyoruz.
Sözlerini bitirince ayağının ucuyla kapıyı itti. İçeriye söylediği gibi hemen girmedik, biraz bekledik.
Mehmet! Temiz komutanım, gir.
Hem Ayhan hem de içerideki, henüz göremediğim Mehmet, sanki emir verip alan iki asker gibi bağırarak konuşuyorlardı. Mehmet'in de kafası karışık diye düşünüyordum Ayhan'ın peşinden odaya girerken. Haklıydım, içerideki görüntü hem komik hem de dramatikti. Ama daha çok gerçeküstü bir tablo yandırıyordu. Tek penceresindeki perde kapatıldığından bir hücreye dönüşen odanın ortasındaki koltukta, elindeki boyundan büyük silahı kapıya doğrultmuş bir çocuk oturuyordu. Tavırları komikti. Çocuk silahlıydı ama duruşunda silahlı birine özgü o ölümcül inandırıcılık eksikti. Gözlerim loşluğa alışınca irkildim. Mehmet çocuk değildi. Ona çocuk görüntüsünü veren bacaklarının olmamasıydı. Olmayan bacakları inandırıcılığının da boyunu kısaltıyordu doğal olarak. Ayhan işte şahit geldi deyince Mehmet kısa bir süre beni süzdü. Sonra namluyu eğerek silahı aslında bacaklarının olması gereken yere, koltuğun alt tarafına yerleştirdi. Ama Ayhan hala emin olamadığından onu son kez uyardı.
Sakin ol evlat. Emredersiniz komutanım.
Komutan? Demek Mehmet eski bir askerdi. Ayhan Mehmet'in sakinleştiğinden emin olunca dönüp güldü. Ama biz bunu yüzünden değil sesinden anladık. Çünkü Ayhan'ın şekilli bir yüzü yoktu.
Mehmet benim takımın en gözü pek cengaveriydi. Tek başına beş leş aldı. Hani şu iş meselesi vardı ya, o işte.
Mehmet beş sözcüğünü duyar duymaz birazdan şeker yiyecek bir çocuk gibi gülümsedi. Ölüler kabusları gibi neşesinin de kaynağı olmalıydı. Ona baktım. Belki beş ölüsü vardı ama cesareti erkeksi olgunluktan yoksundu. Bacaklarından sonra inandırıcılığını azaltan gençliği olmalıydı.
Sağ olsun komutanımın sayesinde.
İçinde cesetlerin, leşlerin dolaştığı bu deliliğin ortasında ne arıyordum ben? Ayhan'a döndüm. Yüzü hala yüze benzemiyordu, paramparçaydı. Gözlerinin yerindeki iki ışığı karşısındakine taşıdığı silahtan daha küçük yarım adama çevirmişti.
Tutukluların nerede asker?
Muhafaza altında komutanım.
Onları seyreden biri ikisinin gayri ciddi, inandırıcı olmayan bir oyun oynadığını sanabilirdi belki. Ama ben az ötede duran iki eski askerin seslerindeki ölümcül tınıyı hemen ayırt ettim. Çünkü ben öykünün iki kişilik bu deliliğin tam ortasındaydım. Ölüm bana yönelmemiş olsa da hiç bu kadar yakın... Ayhan sert bir hareketle sağ tarafa döndü. Etraf mayınlıymış gibi yerimden kımıldamadan gözlerimle onu gömme dolabın kapısına kadar izledim. Kanatlardan biri açılınca dolabın içinde ağızları bantla kapatılmış, elleri ayakları bağlı, devrilmemeleri için birbirlerine çuvallar gibi yaslanmış üç adam ortaya çıktı. Ayhan ortadakini dışarı çeker çekmez yandakiler ayaklarının dibine düştü. Çevreyi saran delilik yeni katılanlarla çılgınlığa dönüşmek üzereydi. Ayhan ayağının altındakilerle ilgilenmeden öfkeyle ayaktaki adamın ağzındaki bandı koparır gibi çekerek çıkarttı. Sıra bana gelmişti çünkü Ayhan bana dönmüştü. Bu pezevenk dün akşam anlaştığım o küçük pezevengin patronuymuş. Anlayacağım büyük pezevenk yani. Gözlerimin içine bakarak bana anlatıyordu olanları. Ayhan'ın patron büyük pezevenk dediği 55 yaşlarında berbat suratlı karanlık bir tipti. Ama öyle korkmuştu ki anasının rahminden zorla dışarı yatılmış bir bebek gibi bağıra bağıra ağlıyordu. Bu pezevenk oğlu pezevenk, Tanya'yı saat tam 4'te söz verdiğim saatte ona götürdüğümde beni kelek bulduğundan olacak 500 dolar istedi. Öyle değil mi lan? Ayhan lana gelince ikimiz de havaya sıçradık. Hem pezevenk hem de ben. Mehmet'in kılı bile kıpırdamamıştı. Ayhan'ın bağırmasına alışık olmalıydı. Zaten sıçrayacak bacakları da yoktu. Ne dersen o olsun abi. Bir hata yaptık, bilemedik. Ayhan'ın emir vermeye alışık sesi ağlamaktan yalvarmaya geçen pezevengi hemen susturdu. İnsanın kendisini küçültmesine dayanamıyordu belli ki. Sus ulan, işte şahit geldi nah burada, beni gösteriyordu. Dün akşam kaça anlaştığıma şahit. Ayhan elini omzuma koyarak soruncaya kadar nasıl bir sorumlulukla karşı karşıya olduğumdan habersizdim. Dün gece barda Tanya ile masana gelince kaç dolara anlaştık dedim sana abicim, hatırlıyor musun? Şimdi üçü de bana bakıyordu. Pezevenk, Mehmet ve Ayhan. Birdenbire ayakta ağlayan, ikisi yerde yarı ölü yatan üç kişinin hayatlarının dudaklarımın arasında olduğunu kavradım. Yutkundum. Belki benimki de öteki üçününki kadar tehlikedeydi. Söyle abicim, hadi çekinme. Hatırlamıyordum, hatırlasam hemen söyleyecektim. Yüz mü, iki yüz mü? Gözlerimi Ayhan'ın göze benzemeyen gözlerinden kaçırdım. Büyük pezevenginkiler de insanınkine benzemiyordu. Korku paramparça etmişti. Beyazında her tarafta dağılmış göz bebekleri vardı. Gözlerimi kapadım. Üç adam için iyice incelen yaşam çizgisi belleğimle dudaklarımın arasındaki bir yerden geçiyordu. Bir daha asla bir kadehten fazla içmeyeceğim dedim kendi kendime. Akşam ne olmuştu? Birbirimize iyi olduğumuzu söylemiştik. Kadının adının Tanya olduğunu daha bilmiyordu. İki kez becermeyi düşünüyordu pezevengin birinden. 200 dolar dedim, hatırlamıştım. Duydun mu lan? Pezevenk ona bağıran Ayhan'a değil minnetle bana bakıyordu. Daha önce hiç kimse bana böyle koşulsuz varlığımın tümünü sunarak bakmamıştı. Üçünün de hayatını kurtarmıştım. Ne dedim sana, ben asla yalan söylemem. Ayhan'ın yüzü adamınkine yapışıktı. Sanki yeterince yüksek sesle bağıramıyormuş gibi ağzını adamın kulağına yaslamıştı. 200 dedi, neymiş? Adam sadece 2 diyebildi. 2'nin ardından gelmesi gereken 100 hıçkırıklarının arasında yok olmuştu. Hadi defolun. Odadan çıkıp kendimi salondaki kapının arkasındaki barikata konmamış bir koltuğa attım. Ortada ağırlık çalışmak için barlar, dambıllar ve eski bir sehpa vardı. Duvarlara kırmızıya beyaza boyanmıştı. Tabur, takım, manga büyüklüğünde asker topluluklarının fotoğrafları asılmıştı. Sağdakine yapıştırılmış küçük bir bayrak, alttaki cenaze fotoğraflarına gölge yapması için özellikle yerleştirilmiş gibi duruyordu. Bayrağın biraz altında sağda ve solda iki genç yüzün çevrelendiği iki fotoğraf asılıydı. Sehpaya baktım. Üstünde içki ve meze kırıntıları vardı. En şaşırtıcı şey masanın üstünde duruyordu. Eğilip üstü yazılı kağıdı okudum. Kahramanlık, beraatı ve madalya. 15 dakika sonra Ayhan da geldi. Üçünü de göndermişti. Özet kısaydı. Gece Tanya'yı otele götürünce bu uyanık pezevenk taifesi pazarlığı unutup rakamın 200 olmadığını söyleyerek 300 dolar daha istemişlerdi ondan. Adamları bu yüzden biraz ıslatmıştı. Polisler gelince oradan uzaklaşmış ama sonra geri dönerek kısa bir keşfin ardından otelin yakınındaki otoparka küçük bir pusu atmış, sabaha doğru da adamları almış ve buraya getirmişti. Gerisini biliyorsun diyordu akşamdan kalan viskiyi ikram ederken. Biraz önce kendime verdiğim sözü hatırlayıp içkiyi geri çevirmeyi düşündüm. Ama bu dördüncü kadeh olacaktı. Yani zaten birden fazla içmiştim. İçkinin sonuna doğru itiraf etti. Tanya'yı becerememişti. Beceremeyince de Mehmet'le yatması için karıyı buraya getirmiş, ilave bir yüzlük daha çıkmıştı. İlk kadeh boyunca pek konuşmadık. Ayhan ikinci kadehe bize katılan Mehmet'le başladı. Eğer bir ay içinde ona bir iş bulamazsa ortalığın altını üstüne getireceğine yemin ediyordu. Hızlı içtiğinden diye düşündüm. Ona biraz yavaş olmasını söyleyince ağlamaya başladı. Sessizce, sarsılmadan, yüz ifadesi belki yüzü olmadığından değişmeden ağlıyordu. Aslında ağladığını belli eden tek şey gözyaşlarıydı. Önümüzdeki hafta ailesini ziyarete gidecekleri şehit Asteğmen arkadaşı da hep böyle dermiş. Şimdi ağlamasının nedeni hatırlamasıydı. Neyi hatırladığını sormadım. Mehmet komutanını teselli etmeye çalışırken içkiyi bitirip çıktım. Mehmet'in Tanya'yı becerip becermediğini sormadan. Dışarıda hava buz gibiydi ama ben ter içindeydim. Soğuğu sırtımdaki ter soğuyunca fark ettim. Biraz sütle kurabiye yedim eve dönünce. Ferda yine aramamış, aramışsa da not bırakmamıştı. Neşat'a telefon ettim ve hikayeyi anlatıp adresi verdim. Bundan ötesi yani Kurtuluş semtinin dar bir sokağında sel gibi akan çılgınlık ona aitti. Telefonu kapatıp tekrar aizeyi aldım. Sıra Ferda'daydı. Alo? Evdeydi ve beni aramamıştı. Üzülecek değildim ama hafif hayal kırıklığıyla birkaç saniye durakladığımı itiraf etmeliyim. Sessizliği uzatmadan alo dedim ben de. Aa, siz misiniz? Birkaç saniye önce dudaklarımda oyalanan duraklama telden ona ulaşmıştı. İyi geceler. Yanında biri vardı, öyle düşündüm. Nasılsınız? İyiyim dedim. Benim yanımda sadece içki vardı. İhanet eden oydu. Bu duyguyla sanırım sen de iyisin dedim. Evet evet, çok iyiyim. Sözleri kısa, kendine dönük ve sabırsızdı. İyi geceler dileyip telefonu kapattım. Yatmadan sabaha başlayacak baş ağrısının önünü kesebilmek umuduyla aspirinle biraz daha süt içtim. 21. ayrımın sonu. Sayfa 288.